Ayrım 8. Öhürlü Sandık. Oya Tatlıbal. Sayfa 123. Sırrın içi. Sandığın içindekilere geçmeden önce, izin verirseniz, üzerindeki mühürden söz etmek istiyorum. Benim şehrime, Türk mührü Buhara denir. Yani, Türk kalıntılarını ve öğretilerini en yaygın şekilde taşır. Semerkant ve Buhara şehirleri Türk dünyasının en ünlü ve dünya çapındaki düşünürlerini, edebiyatçılarını ve bilim adamlarını ağırlamıştır. O yüzden sandığı kilitlemek yerine mühürlemeyi tercih etti. Bu sandığı bulan kişi gerçekten de çok şanslı. Buna daha sandığı gömmeden karar verdim. Neden mi? Ben dünyanın kabul ettiği bir diğeri ve size yol gösterecek önemli bilgileri sakladım. Ancak yıllarca daha ne gibi faydalı bilgiler koyabilirim diye önemli kalıntıları toplamaya çalıştım. Ancak böylesi bir şeyi ben bile hayal edemezdim. Son hazırlıklarımı yapıp sandığın kapağını kapattım. Tam mühürlemek üzereydim ki eski bir arkadaşımın yana döne beni aradığını öğrendim. Bu önemli görevim bitmeden onunla görüşmek istemiyordum. Sanki zamanla yarışıyordum. Ancak kendisi beni bulmakla ısrar edip evime kadar geldi. Vakit azlığı nedeniyle onu ertelemeye çalıştıysam da bu pek mümkün olmadı. Sonunda onu dinlemeye karar verdim. Tarihçi arkadaşım, heyecanla elinde çoğu yeri çürümüş eski bir deri parçasını bana uzattı. Bir kazı da tesadüfen bulmuş. Ondan sonra garip olaylarla karşılaşmış. Birisinin sürekli onu takip ettiği hissine kapılmış. Birkaç akıl almaz kaza geçirdiğini, yattığı çadırın gündüz vakti kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından didik didik arandığını anlattı. Yaşadığı şeyden o kadar etkilenmişti ki, utanmasa sırf korktuğu için bu haritadan kurtulmak istediğini söyleyecekti. "Benden bu kadar, al bunu ne yaparsan yap," diyerek bana uzattı. Deriyi elime aldığımda gördüklerime inanamıyor, ne diyeceğimi bilemiyordum. Harita gerçekti. Üstelik çok önemli bir şey gizlediği de kesindi. Güçlükle yazılanları çözmeye uğraştım. Sandığımdan daha zordu. Ancak çözdüğüm her şifre kalbimin biraz daha hızlı atmasına neden oluyordu. Burada gömülü şey bir hazine değil, farklı bir gücün merkeziydi. Düşündüğüm zaman beni bile bir ürperti alıyordu. Ancak çok şaşırdığım ikinci bir ayrıntıda, çok bilindik bir yerin hemen yakınında gizlenmiş eski bir geçitten söz ediliyordu. Üstelik gizli bölmeye girilen geçit, birçok insanın yanından geçtiği bir yerden açılıyordu. Belki de bu kadar göz önünde olması, bunca zamandır ona ulaşmayı imkansız hale getirmişti anlaşılan. Üstelik bu yer Türkiye sınırları içerisinde kalıyordu. Ancak yazıda belirtilen çok önemli bir sır vardı. Yazıyı aynen size aktarıyorum. Dönerek açılır tüm kapılar. Haberci kuşlar havalanır. Karanlık onu kör ederken koruyucu bir ışıkla çevrenilir. Dar yol, toprağın çekilmesiyle bir anda genişler. Kaya homurdanarak açıldığında yeşil sır yüzyıl süren uykusundan uyanır. Işık güneşe uzanır. İşte o zaman tüm gölgeler aydınlanır. Yeşil sır üç boğumlu toprağa girer. Her kim onu canı pahasına kara serden koruyabilir ve ona layık olabilirse, beklenen kurtuluş onun avuçlarının içinde olur. Yeşil sır dediği şey ne olabilirdi? Koruyucu ışık da neydi? Kara ser ne demekti ve nasıl bir kötülük yapacaktı? Tüm bu sorularıma yanıt bulamasam da büyük bir tehlike olduğunu hemen anladım. Bir an yolculuğumu ikiye bölüp o gizli geçidi kendim bulmak ve o gerçeği yaşamak istedim. Ancak şu anki görevim çok daha önemliydi. Üstelik kimse yokluğumu anlamadan buraya geri dönmeliydim. Sonunda bir karar verdim. O sırrı da sandığın içine gömüp bir sonraki şanslı kişiye devredecektim. Hem o uzun yolculuk ve onca heyecan için hayli yaşlıydım. Öylesine büyük bir insanın yattığı sandığın içinde büyük bir sırrın da bulması tesadüf olamazdı. Emektar çakımla kapağın iç kısmına deride gördüklerimi resmetmeye çalıştım. Burası Türkiye sınırları içerisinde İç Anadolu bölgesinde küçük bir yerdi. Değişik şekillerde ilginç taşların kapladığı bu küçük yer aslında daha önce de birçok söylentiye ev sahipliği yapmıştı. Resme bakıldığında bile bir farklılık olduğunu anlayabiliyordunuz. Edindiğim bilgiye göre taşların arkasında bulunan kayanın yanında tünele açılan gizli bir geçit var. Geçit bittiğinde ise dar bir bölmeye geçiyorsunuz. Bölme daha geniş bir taş ortaya çıkıyor. O taş odanın duvarlarından birinde gizlenilen şeyin nerede olduğunu belirten bir ipucu görüleceği açıkça yazılmış. Edindiğim tüm bilgi bu kadar. Ancak şunu belirtmek isterim ki onu bulmak hiç kolay olmayacak. Karşınıza ne gibi engellerin ya da tehlikelerin çıkacağını da bilmiyorum. Şunu unutma, hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Güneşin aydınlatıcı ışığı bir gün gizlenilenleri üzerine doğacak ve açığa çıkaracaktır. Çocuklar endişe dolu gözlerle birbirlerine baktı. Ne yapacağını bilmez bir halde Çiğdem yanında olan ablasının elini tuttu. Bu gerçek olabilir mi? Bilmiyorum, dedi Çiğdem. Birinin bize şaka yaptığını bile düşünüyorum. Sanmıyorum. Hadi şu haritayı bir de biz inceleyelim. Çiğdem oturduğu yerden sesleri dinleyip olanlara anlam vermeye çalışıyordu. Üç arkadaş hızla kilere girdiklerinde uzay kapının kenarından İdris Ali'nin halasına baktı. Yaşlı kadın mutfak camının önünde mırıldandığı şarkıyla yemeğini yapıyordu. Tamam, halen içeride diye fısıldadı. İdris Ali sandığın kapağını geriye doğru iyice açtı. Eğilip incelemeye başladı. Sonra başını çevirip arkadaşlarına baktı. Ben bir şey anlamadım. Bu şekil bir piramide benziyor. Hem üzerinde başka bir şekil daha var. Bedüsena da eğilip baktı. Haklısın, ben de bir şey anlayamadım. Uzay, loş olan kilerin lambasını yakıp sandığın dikkatlice incelenmesini istedi. Zamanın az olduğunu bildiği için gördüğü şekilleri bir kez daha tarıyordu. Tıpkı kardeşi gibi parmak uçlarını derinden çizilmiş resmin üzerinde gezdirdi. Sonra kendisinin bile zor duyacağı bir sesle fısıldadı. Bunlar peri bacaları. Bedüsena ve Ali şaşkınlıkla arkadaşlarına bakıyordu. İdris Ali iyice yanına sokuldu. Peri bacaları mı? Evet. Emin misin? Kesinlikle eminim. Yükseltinin üzerindeki yuvarlak şekillere bakın. 2 yıl kadar önce babam bizi oraya götürmüştü. Bedüsena eliyle işaret ederek, peki şu ok işaretiyle görünen yer neresi? Diye sordu. Bilmiyorum ama gizli tünelin başlangıç noktası olabilir. İdris Ali gülümseyerek arkadaşının omzuna dokundu. Haklısın. Yeniden ağacın altına döndüklerinde Çiğdem sabırsızlıkla onları bekliyordu. Ne oldu? Defterde yazılı olan yeri bulduk. Neresi? Peri bacaları. Tüneli buldunuz mu? Çok fazla incelemedik ama şekiller yerini gösteriyor. Bedüsena başını iki yana sallayıp sıkıntıyla konuştu. Bu iş gittikçe ürkütücü olmaya başladı. Dürüst olmak gerekirse ben korkmaya başladım. Çiğdem ağzının içinde bir şeyler mırıldandı. Abi ise onun bu halini anlamayıp kardeşine sarıldı. Korkuyorsan hemen eve gidebiliriz dedi. Hayır, korkmuyorum ama aklıma gerçek olduğu söylenen bir öykü geldi. Neymiş? Şahmeran. Şahmeran mı? Evet, yılan kadının öyküsü. İdris Ali sıkıntılı bir sesle söze girdi. Ben de duydum onu. Bedüsena merakla sordu. Neler oluyor lütfen? Bana da anlatır mısınız? Çiğdem kısık bir sesle konuşmaya başladı. Türkiye sınırları içinde geçtiği söylenen çok eski bir öyküdür. Neden bilmiyorum ama bana onu hatırlatıyor. Ve gerçek olduğuna yürekten inanıyorum. Rica etsem anlatır mısın? Elbette. Şahmeran. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Camsaz, arkadaşlarıyla dolaşıyor, bir ara köye uzak bir kuyunun yanına geliyorlar. Kuyunun içinde genç arıların özenle biriktirdiği balı görün, iştaha kabaran çocuklardan biri, Camsaz'ın elinde ip sallayıp kuyuya inmesini istiyorlar. Genç biraz çekinse de arkadaşını kırmamak için kabul ediyor ve kuyuya iniyor. Belindeki ipi çözüp balı yukarıya yolluyor. Ancak arkadaşları ipi tekrar ona uzatmayıp onu orada bırakıp kaçıyorlar. Camsap önce arkadaşların şaka yaptığını zannediyor ama zaman geçtikçe gerçeği anlıyor. Karanlık ve ürkütücü kuyunun içinde ne yapacağını bilmeden bir kenarda saatlerce oturuyor. Betü Sena anlatılan öyküden çok etkilenmiş, irice açtığı gözleriyle Çiğdem'e bakıyordu. Çiğdem derin bir nefes alıp konuşmasını sürdürdü. Camsap onca bağırmasına karşın kimsenin onu duymadığından emin olunca kalkıp kuyudan kurtulmanın yollarını arıyor. Sonra küçük bir kapı olduğunu görüyor, oraya doğru yürümeye başlıyor. Kapıdan girdiğinde karanlık ve dar bir tünel olduğunu anladığında korkarak hatta titreyerek tünelde yürümeye başlıyor. İşte asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Dilersen onu defter bittiğinde de anlatırım. Betü Sena kararlı bir ses tonuyla, "Hayır, kısa da olsa bu hikayeyi dinlemek istiyorum. Lütfen devam eder misin?" diye rica ediyor. Çiğdem, arkadaşını üzmemek için kaldığı yerden anlatmaya devam etti. Oradan içeriye yeşilliklerin olduğu bir bahçeye giriyor. Böylesine güzel bir yeri daha önce hiç görmediğini anlayınca o kadar güzel bir yer ki hayran kalıyor. Değişik renk ve kokuda yüzlerce çiçeğin olduğu bahçede gezinmeye başlıyor. Hemen ilerisinde akan pınardan kana kana su içiyor. Çimenlerin bir halı gibi serildiği yere oturup etrafı seyretmeye başladığında yıllardır bu yerde yaşamasına karşın burayı daha önce hiç görmediğine şaşırıyor. Tüm korkusu bir anda kayboluyor ve bir uyku hali yaşıyor. Kafasını yastık yaptığı ellerinin üzerine koyup gözlerini kapıyor. Yanından kayıp giden bir şeyin olduğunu hissettiğinde gözlerini açıp bakıp bir şey göremiyor. Tekrar başını yere koyduğunda ise garip bir hışırtı olduğunu duyuyor. Hışırtıya kulak kabarttığında yerden geldiğini fark etti. Sonra çevresinde değişik renk ve boyda yüzlerce yılan olduğunu gördü. "Aman Allah'ım!" diye bağırdı. Betü Sena irice açtığı gözlerini bir an olsun arkadaşından ayırmıyordu. Heyecanla sordu. "Sonra ne oldu?" Camsap korkuyla irkilip kaçmaya çalışıyor. Ancak yılanlar buna izin verir mi? İki yana açılarak ona gideceği yolu gösteriyor. Yılanlar bahçenin hemen yan kısmından mağaraya kadar olan eşlik ediyorlar. Camsap korku ve kurtulma ümidiyle çaresiz onları izliyor. Mağaradan içeriye girdiğinde ise yılanların şahını yani Şahmeran'ı görüyor. Betü Sena nemli gözleriyle soruyor. "Öldürüyorlar mı çocuğu?" "Hayır, öldürmüyor. Hatta o kadar ilginç bir son ki bu, çok şaşıracaksınız. Lütfen devam eder misin? Sonra ne oluyor?" Yılanların şahı, çocuğun arkadaşları tarafından kuyuya atılmasına çok üzülüyor. Onu sevecenlikle karşılıyor. "Gel bakalım çocuk, korkma bizden. Sana zarar gelmez. Başına gelenleri biliyorum. İşte insanoğlu böyledir. Bazen hiç umulmadık ve olmadık zamanlarda ihanet eder. Bu yüzden biz onlardan kaçıp buraya sığındık. Bizi ilk bulan insan da sen oldun." Çocuk şaşkınlıkla onunla konuşan yılana bakıyor. Şahmeran üst tarafının kadın, alt tarafının ise yılan şeklinde olduğunu fark ediyor. Ona ömründe tatmadığı yiyecekler ikram ediliyor. Gece olduğunda ise yılanla birlikte mağarada yatıyor. Canı sıkılmak bir yana dursun, onları seviyor ve mutlu oluyor. Ancak en önemli şeyi bilmiyordu. Nedir? Oraya giren ve onu gören bir daha dışarı çıkamamış. Zira insanoğlu onun yaşadığını öğrenmemeliymiş. Söylentiye göre onun kanı bin bir türlü derde şifa olurmuş. Bu yüzden de çok kıymetliymiş. Çocuk bir ömür boyunca orada mı kalmış? Hayır. bir gün Şahmeran'ın yanına gelmiş. Bana bakıp doyurduğunuz için size teşekkür ederim. Ancak şimdi gitmek istiyorum. Yolu gösterir misiniz? Şahmeran kesin bir ifadeyle çocuğun sözünü kesmiş. Bizim bir kuralımız var, insanoğlu. Sen bunu bilmiyor musun? Neymiş sizin kuralınız? Buraya giren bir daha sağ çıkamaz. Ölünceye kadar bizimle yaşar. Neden? Sen şimdi dışarıya çıkarsan benim yerimi diğer insanlara söylersin. Onlar da beni öldürür demiş. Bu dünyada bir tek anam var. Biz çok yoksul bir aileyiz. Ben marangozluk yaparak evin geçimini sağlar, yaşlı anam ise tarlada çalışır. Bunca zamandır evimden uzaktayım. Annem kederinden yataklara düşmüştür. İnanın bana ne olursa olsun sizin yerinizi kimseye söylemem. Size ihanet etmem, söz veriyorum. Ara sıra gelip sizi ziyaret ederim diyerek yalvarmaya başlamış. Şahmeran onun bu yalvarışları karşısında dayanamayıp peki demiş. Çocuk tam gideceği sırada ona seslenmiş. Bak insanoğlu, sana güvendim, canını bağışladım. Sakın ola benim yerimi kimseye söyleme. Ve yanında birileri varken suya girme. Çocuk onun bu son söylediğine bir anlam verememiş. Neden suya girmeyeyim? Senin derin bize benzedi. Camsap tamam diyerek evinin yolunu tutmuş. Evine geldiğinde sözünü tutup kimseye bir şey söylememiş. O dönemin hükümdarı Keyhüsrev aniden hastalanmış. Dönemin bütün hekimleri bir araya gelmiş ama hükümdarı iyi edememişler. Günden güne rengi soluyor, yemeden içmeden kesiliyormuş. Hükümdarın çok cin fikirli bir veziri varmış. Onun hastalığının tek ilacının Şahmeran'ın eti olduğuna inandırmış. Hükümdar da ferman salıp tez vakitte Şahmeran'ın yakalanmasını emretmiş. Ancak haftalar geçmesine karşın en ufacık bir ipucu bile bulamamışlar. Camsap bir gün nehir kenarından geçerken bakmış ki etrafta kimse yok, suya girmiş. Sudan çıkınca kimseye görünmeden hemen üzerine giymiş. Ancak tepenin kenarında bir kişi onu görüp hemen saraya haber vermiş. Askerler gelip zorla yaka paça onu huzura götürmüşler. Ve başlamışlar sormaya. Neden derin böyle? Sen Şahmeran'ı tanıyor musun? O nerede? Bilmiyorum diye yanıt vermiş. Ne zaman gördün? Çocuk verdiği sözü bildiği için ısrarla söylemiyormuş. Ancak sorular baskı ve dayak canına yetmiş ve çaresizlik içinde başından geçenleri anlatmış. Askerler hemen çocuğu kuyuya götürüp Şahmeran'ı yakalamışlar. Yalnız söylenen o ki Şahmeran yine de insanlara zarar vermemek için giderken yılanlara dönüp bir gün mutlaka geleceğim. Ben gelene kadar bekleyin. Onlar size zarar vermedikçe insanoğluna ilişmeyin demiş. Huzura çıkarıldığında eli yüzü kan ter içinde kalan çocuğa bakmış. Ben sana demedim mi insanoğlu haindir diye. Bana söz vermiştin deyip başını önüne eğmiş. Çocuk ağlayıp yere kapanmış. Şahmeran onun çaresizliğini aslında istemeyerek söylediğini anlamış, yine ona yardım etmek istemiş. Sonra vezire dönüp, biliyorum, beni öldüreceksiniz. Canım bu ülkenin hükümdarına feda olsun. Ama benim bedenimin her yeri yenmez. Vezir onun yanına gelip hırpalayarak sormuş. Çabuk söyle. Zehir nerede? Başımı yiyen hemen ölür. Kuyruğumu yiyen hükümdar olur. Bedenimden yiyen ise şifa bulur demiş. Aslında hükümdar olmak isteyen vezir hemen kılıcını çıkarıp kuyruğunun yarısını koparmış. O parçayı alıp bir köşede çabucak yemiş. Askerler onun bu açgözlülüğünün karşısında onu iteklemiş ve bedeninden bir parça kesip hükümdara yedirmişler. Şahmeran yerde acılar içinde kıvranıyormuş. Çocuk onun bu acıl halini görünce çok üzülmüş ve kendisini suçlu hissetmiş. Hemen yanına gidip, beni affet, isteyerek olmadı, ben sana ihanet etmedim diyerek başından kopan bir parçayı alıp yemiş ve onun yanına uzanmış. Birden vezirin çığlıkları duyulmuş. Ağzından köpükler saçarak yerde yuvarlanmaya başlamış. Hükümdar ise aylardır çektiği acılardan kurtularak ayağa kalkmış. vezir olduğu yerde can verirken öleceğini zanneden çocuk güçlenip kuvvetlenmiş. Camsap yerde yanında yatan Şahmeran'a dönüp neler oluyor? Şahmeran güçlükle konuşuyormuş. Benim kuyruğum zehir, bedenim şifa, başım devlettir. Sen şimdiden sonra ulu bir vezir olacaksın. İyiliği, dürüstlüğü ve doğruluğu yayacaksın. Hükümdar sağlığına kavuştu. Vezire gelince o açgözlülüğün ve ihanetinin cezasını çekti demiş. Çocuk bir kez daha hayatını kurtaran Şahmeran'a ağlayan gözlerle bakmış. Beni affettin mi? Şahmeran, evet der gibi son kez gözlerini oynatmış. 8. ayrımın sonu sayfa 139.